Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ekim 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Turgay Bakırtaş'ın kaleme aldığı "Kim Bu İstanbul'un Sahibi?" başlıklı yazısını sunacağız. ...13 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yapıldı. Şehre caz yakıştı, ne dersiniz? İçinde bariz bir kinaye barındıran bu tweet farklı açılardan incelenmeyi hak ediyor. Çünkü bir yanıyla ülkedeki mevcut ideolojik çekişmenin gereksiz yere semboller üzerinden ilerleyişini, diğer yanıyla İstanbul gibi kadim bir şehre neyin yakıştığı tartışmalarını barındırıyor içinde. Benzer bir hadise 19 Eylül'de de yaşandı. İBB'ye bağlı şehir tiyatroları, Necip Fazıl'ın Reis Bey ve Mustafa Kutlu hikayesinden uyarlanan Mavi Kuş oyunlarını sebep göstermeden programdan çıkardı. Onların yerine İstanbul'a daha çok yakışan oyunlar konacak muhtemelen. Siyaset meşakkati bol bir dünya, dinamikleri gereği de epey hırgür barındırıyor içinde. Bunu Türkiye'ye has zannetmeyin, dünyanın hemen her yerinde siyasi zeminde yürüyen tartışmalar doğası gereği gerilimli, kavgalı, entrikalıdır. Bu yüzden bazı tartışmaları siyasetin insan yutan anaforlarına taşımamak gerekir. İstanbul örneğinde olduğu gibi, İstanbul bir politik figür olarak yalnızca Türkiye için değil, dünya için de tarih boyunca önemliydi. Fakat bu şehre gerçek değerini katan onlarca farklı etkeni siyasetle bağdaştıramayız. Bu ister bir caz konseri olsun, ister bir meydan düzenlemesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neden böyle bir tweet attığı aşikar. Yakın zamanda gerçekleşen seçimlerde yönetim el değiştirdi ve temsiliyeti birbirinden epey farklı siyasi partilerin birinden diğerine geçti. Bu çok doğal. Doğal olmayan bu değişimin bazı rövanş arzularına yol açması. Kentin var olan ve herkes tarafından kabul gören trafik, altyapı, yeşil alan, toplu taşıma gibi acil sorunları dururken yeni yönetimin "dur şunlara laf sokalım" güdüsüne kapılmasını kabul edemeyiz. Ayrıca caz göstergesi üzerinden ilerlersek 3 sebepten dolayı mantıklı da değil yaptıkları. 1. İstanbul'la özdeşleştirecek müzik ararsak akla önce caz gelmez. 2. İstanbul hali hazırda uzun yıllardır dünyanın en ünlü caz müzisyenlerine ev sahipliği yapıyor. Ve 3. Caz ne o tarafın ne bu tarafın tekelinde bir müzik türü. Sonuncu maddeyi biraz açayım. İnternetin dünyayla birlikte Türkiye'de de hızla yaygınlaştığı 2000'li yılları bu sonsuz imkanlar denizinin sunduğu keşiflerle geçirdik. Sinemadan edebiyata, müzikten modern sanatlara kadar dünyanın dört bir köşesindeki hazineler tam bu yıllarda önümüze serildi. Yeni kuşaklar tüm sınıfsal farklılıklarına rağmen bu kültür birikiminden hep birlikte faydalandı ve İskandinav cazından Latin Amerika edebiyatına, klasik Arap müziğinden Güney Kore sinemasına uzanan bir yolculukta yan yana yürüdüler. Bunu söylerken tahmin yürütmüyorum. O yıllarda gittiğim konserlerde, festivallerde, müzelerde her görüşten, her sınıftan insanla karşılaştığım için bambaşka dünyaların insanı olan arkadaşlarımın bu duraklarda buluştuğuna şahit olduğum için söylüyorum. Büyük oranda İstanbul'da gerçekleşen bu etkinlikler, geçmişte olduğu gibi bugün de şehrin çok renkliliğine, çok kültürlülüğüne, modern ifadesiyle kozmopolitliğine en büyük katkı yapan unsurdu. Bu sayede gangsta rap'ten indie rock'a, deneysel cazdan progresif metale kadar tüm ana ve alt müzik türlerinin sıkı dinleyici kitleleri oluştu. Arabesk, halk müziği, klasik Türk müziği, tasavvuf musikisi, pop müzik gibi türlerin bir numaralı üretim sahası zaten İstanbul'du. Yeşilçam İstanbul'daydı. En büyük hattatlar İstanbul'da yaşadı. Türkiye'nin modernleşme serüveninin işareti olan tüm büyük dönüşümlerin sosyal ve kültürel yansımaları önce İstanbul'da görüldü. Şimdi tüm bunları üst üste koyarak bir soru sorayım. Sizce İstanbul'a en çok yakışan kültürel öge nedir? İnsanların Gülhane'de birbirini çiğneyerek izlediği Ferdi Tayfur konseri mi, CRR'de yankılanan Kate Jarrett notaları mı, Ahmet Özhan'ın Yenikapı Mevlevihanesi'nden yükselen billur sesi mi, İnönü Stadyumu'nda 56 bin kişiyi coşturan Michael Jackson mı, Harbiye'de bağlamasıyla hem ağlatan hem oynatan Neşet Ertaş mı, sayısız Yeşilçam aşkına fon olmuş Haliç mi, efsaneleriyle yaşayan Kız Kulesi mi, Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemini tüm haşmetiyle yaşatmaya devam eden Süleymaniye mi, her gün yüz binlerin ziyaret ettiği Mısır Çarşısı mı, İstanbul Üniversitesi mi, Dolmabahçe Sarayı mı, İstiklal Caddesi mi, yıkık tarlabaşı sokakları mı, artık aramızda olmayan Suluk Kule mi, Erguvan Ağaçları mı, Kadıköy Eminönü Vapuru mu, Ayasofya mı, Yahya Kemal mi, Orhan Veli mi? İstanbul sahip sevmez, İstanbul halkı kimlerden oluşur diye sorayım bir de. Türklerden mi, Kürtlerden mi, Araplardan mı, Ermenilerden mi, Rumlardan mı, Romanlardan mı, muhafazakarlardan mı, laiklerden mi, ülkücülerden mi, sosyalistlerden mi, dervişlerden mi, sarhoşlardan mı, tüccarlardan mı, memurlardan mı, elçilerden mi, öğrencilerden mi, dolandırıcılardan mı, yardım gönüllülerinden mi, polislerden mi, suçlulardan mı, ilkokul mezunlarından mı, akademisyenlerden mi? İstanbul'a dair ne sorsam cevabı bir paragraftan kısa olmaz ve müthiş bir zenginlik içerir. Çünkü Türkiye'de, hatta belki de dünyada İstanbul kadar zengin renk, ses, desen, yaşam, inanç barındıran bir şehir yok. İşte bu yüzden İstanbul'un bir sahibi yok. Sahiplik iddiasında bulunanların bu iddialarını sürdürecekleri bir zemin yok. İşte bu yüzden İstanbul'u yönetmeye talip olanlar, bu şehre neyin yakışıp neyin yakışmayacağına yalnızca kendi pencerelerinden bakarak karar veremezler. İstanbul'a gerçekten bir şeyler yakıştırmak isteyenler için öyle uzun bir tavsiye listem var ki aklınız şaşar. Fatih Camii avlusuna çeşit çeşit ağaçlar dikmek, Boğaz hattındaki çirkinlik abidesi yapıları yıkmak, Üsküdar-Çengelköy arası sahil hattını kesintisiz yürüyebilmek, gece yarısından sonra güvenle seyahat edebilmek, yeşille süslenmiş kocaman meydanlar yapmak, mesleğine saygısız tüm taksi, minibüs, otobüs şoförlerinden kurtulmak, Eminönü'ndeki çeteleşmiş esnafı nizama sokmak, mültecilerin sosyal adaptasyonunu hızlandırmak, köprüdeki pavyon lambalarını söktürüp şık bir ışıklandırma yaptırmak. Çünkü biliyorum ki bu şehir sadece kendine hizmet edenlere paye veriyor, yalnızca onları yüceltiyor. Eskiden beri süre gelen bir kültürel etkinliği siyasal çekişme malzemesine dönüştürüp ima yüklü tweet atanları ya da üzerimde şık durmuyor canım diyerek tiyatro oyunlarını sahneden uzaklaştıranları değil. Turgay Bakırtaş'ın "Kim Bu İstanbul'un Sahibi?" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Şimdi de Taha Kılınç imzalı "İslami Tatil Demişken" başlıklı yazıyı sunacağız. Kelime ve kavramların dışına bir kılıf geçirdiğimizde, onların muhtevasının da değişivereceğini zannetmek gibi ilginç bir yanılgımız var. Bu noktada en büyük kurbanlarımızdan biri İslami ifadesi. Aklımıza gelen her şeyin başına İslami'yi getiriyoruz. O şeylerin de gerçekten İslami olduğunu düşünüyoruz. Tutarlılık ve muhtevanın kalitesi genellikle umurumuzda olmuyor. Dış görünüş ve etiket tamamsa gerisine bakmaya gerek duymuyoruz. İslami siyaset, İslami devlet, İslami duruş, İslami düşünce, İslami otel, İslami tatil, İslami çevre, İslami kıyafet, İslami sosyal medya, İslami aile, İslami eğitim. Böyle yüzlerce örnek bulabiliriz. Yapılan tanımların çok azında gerçekten temel kriter Kur'an ve sünnet ölçülerine sımsıkı bağlılık. Kahir ekseriyette tanımlar daha çok yaşanan hayatların İslami çerçeveye, yani buradaki kullanım doğru sokulmaya çalışılmasından ibaret. adaletin olmadığı İslami devletler, anne baba hakkının hiçe sayıldığı İslami duruşlar, kardeşlik hukukunun önemsenmediği İslami düşünceler, helallerle haramların birbirine karıştığı İslami oteller, hiçbir kaygının belirleyici olmadığı İslami tatiller, Müslümanlığın sosyal anlamda yaşanmadığı İslami çevreler, tesettürün yakınından bile geçmeyen İslami kıyafetler, gıybetin adeta helal addedildiği İslami sosyal medya ortamları, Hazreti Peygamber'in eşlerine ve çocuklarına gösterdiği muhabbetin hiçe sayıldığı İslami aileler, insan eğitiminin asgari şartlarının bile oluşmadığı İslami eğitimler ve daha niceleri. Tüm bunların hepsi ayrı yazı konusu belki ama içlerinden bir tanesini öne çıkarmak istiyorum. Şu İslami tatil meselesini. İslami bir tatil nasıl olur, ona dair çerçeveyi çizelim evvela. Böylece tablonun olumsuz tarafını uzun uzun resmetmeye gerek kalmasın. Rabbimiz kitabımızda, de ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Araf 32 buyuruyor. Demek ki dünyanın güzelliği, zevki, keyfi ve hoşlukları öncelikle Müslümanların hakkı. Süse ve rızka ayrı ayrı vurgu yapıldığına göre estetik ölçüler ve görsellikteki özen de dünyadaki hakkımıza dahil. Kılık kıyafetten yaşam standartlarına, yeme içmeden mimariye kadar her alanda geçerli bir hak bu. Öncelik Müslümanların, Allah'ın bütün bu nimetleri önce onların hakkı. Ama bir önceki ayette bir başka ölçü daha verilmiş ki denge sağlansın. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda, her secde mekanında ziynetlerinizi takının, en güzel şekilde giyinin ve yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf 31. O halde İki ölçüyü birleştirince karşımıza temel bir kural olarak israftan kaçınmak meselesi çıkıyor. Dünyadan faydalanırken, giyinip kuşanırken, yiyip içerken, gezerken, velhasıl keyifli ve güzel bir şekilde yaşayıp giderken tüm bu nimetlerin bedeli israf etmemek. Şunu söylemek yanlış olmaz. İsraf edildiği anda Allah'ın nimetlerinden öncelikli şekilde faydalanmak hakkı ve konforu da elden kaçırılmış olur. İsraf eden bir süre sonra zaten o nimetleri de kaybeder. Buradan hareket ederek İslami tatili içinde israfın olmadığı tatil olarak tanımlayabiliriz rahatlıkla. Para israfı, yemek israfı, vakit israfı, emek israfı, enerji israfı. Aklımıza gelen israf türlerinin hepsinden arınmış olarak dünyadan aldığımız keyiflerin hepsi İslami tatil kapsamındadır. Eğer israf girmişse tatilimizin içine, o zaman sadece kadın erkek ayrı havuzlarda haşemayla yüzmek tatilimizi İslami yapmaya yetmeyecektir. Bu ölçü aslında başında İslami takısı bulunan hemen her şey için düşünülebilir. İsraf etmemek temel bir emir çünkü. Enteresandır. Kur'an Firavun'u da o müsriflerdendi diye tanımlar. Firavun neyi israf ediyordu? Allah'ın kendisine bahşettiği iktidar hakkını. İsraf meselesi böyle çok boyutlu, böyle çetin, böyle düşündürücü. Tatilden ve İslami tatilden söz açınca bir hususu daha eklemek mecburi hale geliyor. İsraf konusu meselenin bir ucu. Onun tam karşı ucunda da yine İslami kaygılarla eğlenmeyi ve keyif almayı tamamen es geçen bir anlayış mevcut. Cenaze töreni gibi düğünler yapılıyor mesela. Herkes ciddi, adeta üzgün, günün anlam ve önemine dair konuşan kişiler ahirete, günaha, ölüme vesaire vurgu yapıyor. İnsanı "Yahu evlenirken de mi sevinemeyeceğiz?" diye isyan ettiren gülünç bir mizansen sergileniyor. Ailecek çıkılan bazı tatiller herhangi bir tadın ve keyfin bulunmadığı askeri bir eğitim kampı gibi. evin reisi bütün programı sadece ibadetlere göre ayarlamış. İçerikte neredeyse başka hiçbir şey yok. Aman şeytan araya sızmasın kaygısıyla bütün aile fertlerini yıldıran kaba bir baskı hali. Üstüne bir de sık sık çıkan tartışmaları, kavgaya dönüşen ihtilafları, kararları tek kişinin almasından kaynaklanan gerilimleri eklediğinizde oh mis. Tatil denince sadece hac ve umreye odaklanıp ailesiyle şöyle sadece gezmek için çıkmayı israf, ayıp ve günah sananlar da çok. Bulduğu bütün boşluklarda Hicaz'a koşan, ailesini alıp herhangi bir seyahate çıkarmayan, bunu da İslami şuur adına yapan epey tanıdığım var. Altını eşeleyince başka bir sürü arıza çıkıyor. Ama en azından ifade ettikleri mazeret bu. Oysa Resulullah Efendimizin bu konudaki beyanı çok açık. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalar sadakadır. Hatta yemek yerken eşinin ağzına koyduğun lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükafatını alacaksın. Şu halde bir Müslümanın ailesinin keyfini etmeyi bir tür ibadet ve infak olarak görmemesi İslami şuurla nasıl izah edilebilir? Misaller daha da arttırılabilir. Fazlasıyla mevcut maalesef. İfratla tefrit arasında sallanıp duruyoruz velhasıl. Dengeye talip olanlarımız azınlıkta. Araf 31'e sımsıkı sarılıp Araf 32'yi sımsıkı uygulamak mümkün mü? Elbette mümkün. Olmasaydı eğer önümüze bir ölçü olarak konmazdı. Dengeyi tutturamıyorsak sorun ölçüde değil bizdedir. Değerli dinleyenler, Taha Kılınç'ın İslami Tatil Demişken başlıklı makalesini sunduk. Ve son olarak şimdi Sesli Dergi'de Ayşegül Genç imzalı Bir Kalp Katmışlar İçimize başlıklı yazısını sunacağız. Bir türküde o vurucu mısra söylenmeden önce pek çok alakasız söz söylenir. Ağaçlardan, yelden, sütten, tastan, kuzudan bahsedilir. Neden? O etkileyici sözü, yarın kalbini kanatacak kelimeleri, ayrılığa ve ölüme dair bilgece lafları söyleyebilmek için muhataba yaklaşmak veya muhatabı manaya yaklaştırmak mı gerekir? Türkülerde o son sözü etmeden önce kelimelerden basamakları tırmanmak mı gerekir? Bu da edebe dahil midir? Edeple mananın etrafında pervane olmazsak, o son mısra öyle vurucu ve etkileyici olmaz mı? Direkt söze girsek, sen ve ben desek, senli benli olsak, teklifsiz ve ciddiyetsiz her iş gibi mananın değerini kaybetmez miyiz? Eskiden bahçeli evlerde yaşayan kadınlar dış kapı çaldığı zaman iç kapıdan dış kapıya giden yolda eteklerindeki unları çırpar, saçlarını örtülerinin içine katar, gömleklerinin kollarını indirir, aradaki mesafeyi kendilerine çekidüzen vererek aşarlarmış. Misafire hazırlanırmış her biri. Bu da edebe dahil midir? Kendimizi düzeltmeden açtığımız her yol ziyan mıdır? Üstümüz kirli, saçlarımız dağınık, derli toplu değiliz ama kapı çalıyor, misafir iç kapıya kadar gelmiş artık, mesafe tükenmiş, biz tercih etmişiz bu yolsuz ve ani yaşamı. Bu bahçeye değil de sokağa açılan kapıyı biz imar etmişiz. Öyle darmadağın kapıyı açsak, misafire misafir gibi değil de senli benli davransak, yola ve yolcuya dair mananın değerini kaybetmez miyiz? Müstakil salavat kitapları vardır. Sadece övgü ve selam vardır içlerinde. O kutlu isme yaklaşmak için pek çok kelimenin sözün kapısında durur müellifleri. Sadece bir ismin etrafında o ismi niteleyecek, onu anlamlandıracak, manasına yaklaşmak için basamak olacak cümleler, paragraflar yazmışlardır. Bir kişiyi göklere çıkarmak, onu şirkin bir unsuru haline getirmek için değil, en sevilene sadece ismiyle hitap etmeyi saygısızlık olarak gördükleri için. Bu da edebe dahil değil midir? Gülü, bülbülü, inciyi, mercanı, kademi, hırkayı bir kenara koyup direkt sen desek, senli benli olsak, teklifsiz ve ciddiyetsiz her iş gibi mananın değerini kaybetmez miyiz? Kayalar kuma dönüşmemiş, rüzgar toprağı alıp götürmemiş, ırmaklar ufkun çizgisinden dökülmemiş olsa yine de kirpiğimiz kaşımıza değmeden kainatı dolaşır, çünkü sabit bir noktaya bakmaya değil aramaya kurmuşlar bizi. Ararken başımız dönmesin diye dünyayı yavaşlatmışlar. Ağır olmazsa yavaşlamaz demişler. Yük üstüne yük vurmuşlar dünyaya. Dünya hafiflerse hızlı döner, hızlanan üzerindekini fırlatır. Sağa sola fırlayan bir kul olmayalım diye bizi de ağırlaştırmışlar. Yük üstüne yük vurmamışlar, bir kalp katmışlar içimize yetmiş. Ortada bir savaş var, çekingenlik bir kaçıştır. Yapman gerekeni yaptırmayarak ortaya çıkar. Edepse savaşı kendi yöntemlerinle kuşatmandır. Edep, bedeli fıtrattan yana ödemektir. İnsana yakışan şekilde. Çekingenlikse fıtratı bedele kurban etmektir. Hazreti Musa kıssasında geçen çobanın kızlarını o suya indirmeyen neydi? Çekingenlik mi, edep mi? Ciğeri yanmış koyunları söndüren, kuşları, kadınları, ağaçları bir köşede bekleten, arsız köylüleri suyun başında nöbete durduran kıssada ne vardır edepten başka? Suyun başını tutan arsız köylülere bugün özgüvenlidir diyecek ne kadar çok insan vardır. Arsız köylülerle muhatap olmamak için kenarda duran kızlara hakkını yediriyor, çekingen duruyor, silik, yıkık diyecek ne kadar çok insan vardır. Oysa kızların kalbini kırıp haklarını gasp edenlerin suvardığı koyun değil, zulümdür, menfaattir. Kızların bir savaşa kendi kuralları olmadan dalmak istememesi çekingenlik değil, edeptir. Kızlar bir kavgaya tutuşmadılar. Kıssanın bir ucunda vakur kızlar, diğer yanında zalim, arsız adamlar var. Öyleyse bu koyunları kim savuracak? Koyunlarla birlikte merhameti de savuracak biri lazım. Yapılan iyilik kime? Tecrübe niçin? Yol kime, varış niçin, ay aşikarken hilal niçin bunları anlatacak biri lazım? Tüm kavramlar bu kadar karışmışsa, zalimler özgüvenli desinler diye arsızlaşmış edepliler çekingen olmamak için kavgaya dalmışsa, suyun başı kıyamet sahasına dönüşmüşse, İnsanların başının üzerinde bir söz buğusu değil, bir kakafoni bulutu dönmeye başlamışsa, misafirler kapıda kalmış, yollar kısalmış, mananın değeri kaybolmuşsa, başını tutup biri lazım, biri lazım diye göğe bakanlar kalmamışsa, biri neden lazım olsun? Arsız adamlardan memnun olan edepsiz kızlara bir Hazreti Musa neden gereksin? Değerli dinleyenlerimiz, Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Bir Kalp Katmışlar İçimize başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Evet, Genç Dergisi'nin Ekim 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.